Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 14.
Annem hemen dışarı çıkıp ne diye bizim tuvaletimize pis sularını döküyorsun diye adama çıkışıyor. Adam kasketini kaldırarak anneme selam veriyor ve sizin tuvaletiniz mi diyor. Yo, yanılıyorsunuz. Bu tuvalet bütün sokağa aittir. Burayı tam 11 aile kullanıyor. Özellikle yazın sıcakta koku berbattır. Dua edin şimdi, kış ve Noel yaklaşıyor. Bu havada pek anlamazsınız. Ama uyarıyorum, gaz maskesiyle uğraşmak zorunda kalacağımız günler olacak. Size iyi geceler bayan. Umarım evinizden memnun kalırsınız. Anne, bir dakika diyor. Bu tuvaleti kim temizliyor peki? Temizlemek mi? Evet, kim temizliyor? Şaka mı ediyorsun bayan? Bu evler Kraliçe Victoria zamanında yapılmış. O günden bugüne temizlendiğini kimse görmemiş. Adam gülerek sokaktan aşağı doğru uzaklaşıyor. Annem masaya dönüyor ve burada yaşayamayız diyor. Mikroptan hepimiz ölürüz. Babam bir daha nasıl taşınırız diyor. Hem haftada 6 şiline nerede ev bulacağız? Tuvaleti biz temizleriz. Kova kova su kaynatır dökeriz. Öyle mi? Onca suyu kaynatmak için yakacağı nereden bulacağız? Babam susup çayını içiyor. Sonra kalkıp sahip olduğumuz tek resmi duvara asmak için çivi aramaya başlıyor. Resimdeki adamın ince hatlı bir yüzü var. Sarı bir kep ve siyah bir cübbe giymiş. Tam göğsünde bir haç asılı. Babam onun bir papa olduğunu söylüyor. 13. Leo, işçilerin koruyucusu. Bu resmi sokakta bulmuş. Herhalde onu atan adamın işçilerle bir ilgisi yokmuş. Annem onun saçma sapan konuştuğunu söylüyor. Babam da çocukların önünde böyle konuşma diyor. Bir çivi buluyor ama çekiç yok. Nasıl çakacak? Resmi duvara koyuyor. Bir reçel kavanozunun dibiyle çiviye vurmaya başlıyor. Şişe kırılıyor. Babamın elinden sıçrayan kanlar papanın kafasına bulaşıyor. Babam musluğa koşup elini suya tutuyor. Anneme de papanın kafasına sıçrayan kanları temizlemesini söylüyor. Çabuk çabuk. Annem bluzunun koluyla resmi silmeye çalışıyor ama yün kumaş kanları büsbütün papanın yüzüne bulaştırıyor. Angela ne yaptın? Aman bir gün bir kutu boya alır üstünden geçersin. Tanrım, içlere yardım eden tek papaydı o. Ya günün birinde St. Vincent de Paul'den biri evimize gelir de papanın kanlar içinde bu halini görürse? Canım, onlar senin kanın. Baksana, bir çivi bile çakmayı bilmeyen işe yaramaz adamın tekisin. Of, bana ne? Sırtım çok ağrıyor, ben yatacağım. Peki ben ne yapacağım? Resmi merdiven altındaki kömürlüğe koy. Orada kimse görmez. Olmaz, bu uğursuzluk getirir. Bir papanın resmi kömürlüğe konur mu hiç? Ne yaparsan yap diyor annem ve yatıyor. Ben yapacağımı bilirim diyor babam. Limerick'te ilk Noel'imiz. Sokakta kızlar ip atlıyor ve şarkılar söylüyorlar. Noel geliyor, Noel geliyor. Kaz şişmanlayıp palazlanıyor. Yaşlı adamın şapkasına herkes bir peni koyuyor. Bir peni yoksa yarım peni de olur. Yarım penin bile yoksa Tanrı seni korur. Mahallenin erkek çocukları da karşılarına geçmiş kızlarla alay ediyorlar. Annem güzel bir Noel yemeği hazırlamak istiyor ama Oliver'la Eugene'i kaybettikten sonra maaşımız 16 şiline inmiş durumda. Kirayı düşersek geriye 10 şilin kalıyor. 4 kişiye 10 şilinin nesi yeter ki? Babam iş bulamıyor. Sabahları en erken o kalkıyor. Ateşi yakıp çay suyunu koyuyor. Bir de kendisine tray suyu hazırlıyor. Her sabah gömleğini giyip bir yaka ve kravat takıyor. Kasketini de başına geçirip evden çıkıyor. İşsizlik sigortasının parasını almaya gidiyor. Evden asla kravatsız çıkmıyor. Çünkü yakası ve kravatı olmayan bir adamın kendisine saygısı yoktur. İş bulma kurumundaki memurun insana renk un fabrikasında ya da Limerick çimento fabrikasında bir iş olduğu zaman ne zaman haber vereceği hiç belli olmaz. Bir işçi olarak çalışsa bile kravatsız bir adama kimse saygı göstermez. Patronlar ve ustabaşıları her zaman babama saygı gösteriyor, kendisini işe almak istiyorlar. Ama babam ağzını açtığı anda vazgeçiyorlar. Kuzeyli aksanını duyar duymaz Limerickli birini tercih ediveriyorlar. Ateşin karşısında otururlarken annem ne diye sen de içi gibi giyinmiyorsun diye sorduğunda babam hep bunları anlatıyor. Annem ona sen de Limerickliler gibi davran öyleyse dediğinde asla kendimi o kadar düşüremem diyor. Zaten çocuklarımın Limerick aksanını kapmasına fazlasıyla üzülüyorum. Annem de sen kafanın dikine git diyor ama babam bir gün Tanrı'nın yardımıyla Limerick'ten taşınacağımıza ve çocuklarının ölümüne sebep olan Shannon'dan kurtulacağımıza inanıyor. Ona Limerick aksamını kapmak ne demek diye sorduğumda uygunsuz bir şey yapmak diye açıklıyor. Babam iş aramaya gitmediği günler uzun yürüyüşler yapıyor. Çiftçilere yardıma ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Kendisinin de bir çiftlikte büyüdüğünü anlatıyor. Bazen onu işe alıyorlar. Gömlek yakası ve kravatlarıyla işe giriyor ve hiç durmadan çalışıyor. Öyle ki artık ona dur demek zorunda kalıyorlar. Bu sıcakta yemeden, içmeden bir insanın nasıl böyle çalışabildiğini hayret ediyorlar. Babam sadece gülümsüyor. Çiftlikte kazandığı paralardan hiçbir zaman eve getirmiyor. Bu para işsizlik sigortasından aldığı maaştan farklı olmalı. Eve getirilmesi gereken para sigortadan alınıyor. Çiftliklerden kazandığı parayla para gidiyor. Akşam 6 olduğunda eve gelmişse annem onun o gün bir iş bulup çalıştığını anlıyor ve bir kerecik olsun bara gitmeden eve gelse olmaz mı diyor. Ama babam bunu hiç yapmıyor. Annem çiftliklerden bize patates, lahana, şalgam ya da havuç getirmesini bekliyor ama babam bunu da yapmıyor. Çünkü boynunu kırıp kimseden bir şey isteyemez. Annem benim St. Paul de Vincent Derneği'nin kapısında boynunu büküp beklemem çok normalde. Senin eve birkaç parça sebze meyve getirmen mi ayıp diye soruyor. Erkekler farklıdır diyor babam. Erkek onurludur. Erkek dediğin gömlek yakasını ve kravatını takar. Hiç kimseden hiçbir şey istemez. Annem de sana göre öyle diyor. Çiftlikten kazandığı para suyunu çekip de babam eve döndüğünde yine İrlanda üzerine şarkılar söylüyor. Sonra tek tek ölen çocukları için ağlıyor. Ama daha çok İrlanda için ağlıyor. Eğer Rudy McCurley şarkılarını söylerse bir iki liralık para kazanabildi demektir. Kevin Berry şarkıları söylerse günü iyi geçti demektir. Çünkü yerlerde sürüne sürüne eve geliyor ve bizi yataktan kaldırıp hazır ola geçirip yemin ettiriyor. Annem araya girip çocukları rahat bırakmazsan ocağa karıştırdığım demir parçasıyla beynini dağıtacağım diye bağırıyor ve babam ancak o zaman bizi bırakıyor. Ama anneme bunu yapamazsın Angela diyor. Yaparım. Hem de daha beterini yaparım. Şu saçmalıkları bırak ve yatağa gir. Yatağa gir, yatağa gir. Ne gereksiz iş. Eğer yatağa girersem tekrar kalkmayacak mıyım sanki? Ben insana zehir saçan bu pis nehrin olduğu bir yerde yatıp uyuyamam zaten. Ama yatağa giriyor. Duvarı yumruklaya yumruklaya acılı şarkılar söylüyor ve sonunda uyuyakalıyor. Sabahları şafakla birlikte kalkıyor çünkü gün ağardıktan sonra uyumak olmaz. Sonra bizi kaldırıyor. Meliçe'yle artık onun bizi geceleri uykumuzdan uyandırmasından bıkmışız. Bir de sabahın köründe bizi uyandırınca yataktan çıkmamak için hasta olduğumuzu söyleyerek onu kandırmaya çalışıyoruz. Ama o üzerimizdeki örtüleri çekerek bizi ayağa dikiyor. Aralık ayı, buz gibi soğuk. Ağzımızdan çıkan dumanları görebiliyoruz. Yatak odasının kapısında duran kovaya çişimizi yapıp ısınmak için hemen alt kata koşuyoruz. Kapının yanında musluğun altındaki leğende yüzümüzü gözümüzü yıkıyoruz. Musluğun borusu duvara çakılı bir çiviye sicimle dolanarak bağlanmış. Su borusunun etrafındaki her şey soğuk ve ıslak. Yerler, duvarlar ve leğenin üstünde durduğu sandalye. Akan suysa buz gibi. Parmaklarımız adeta hissizleşiyor. Babam bunun çok faydalı olduğunu söylüyor. Erkek gibi yetişmemizi sağlarmış. Kendisi buz gibi suyu yüzüne, boynuna ve göğsüne çarparak bize korkulacak bir şey olmadığını söylüyor. Biz bir an önce içeri kaçıp ocağın karşısında ısınmaya bakıyoruz ama içeride fazla oyalanamayız. Çünkü çayımızı içip ekmeğimizi yedikten sonra okula gitmek zorundayız. Babam yemekten önce ve yemekten sonra şükran duamızı söyletip okulda uslu olmamızı tembih ediyor. Tanrı'nın gözü her an üstümüzde diyor. En ufak bir hata gördü mü bizi cehenneme yollar. Orada soğuktan şikayet edemezsiniz. Sonra gülüyor. Noel'den 2 hafta önce Meliç ile yağmurlu bir havada okuldan eve geldiğimizde mutfağı bomboş buluyoruz. Yani masa ve sandalyelerle sandık gitmiş, ateş de sönmüş. Ama babanın resmi duruyor, bu da henüz evden taşınmadığımızı gösteriyor. Babam asla babanın resmini almadan taşınmaz. Yerde su birikintileri oluşmuş, duvarlar ıslak ıslak parlıyor. Yukarıdan sesler geliyor ve hemen yukarı koşuyoruz. Annemle babam oradalar. Aşağıdaki eşyalar da yukarı taşınmış. Ocak yanıyor ve oda sıcacık. Annem yatakta oturmuş, babam ocağın karşısında sigarasını tüttürerek İriş Preş gazetesini okuyor. Annem alt katı sel bastığını anlatıyor. Sokaktan gelen sular kapının altından içeri doldu. Hemen bezler sıkıştırdık ama para etmedi. Sırılsıklam olduğumuz gibi içeri bir de yağmur girdi. Ayrıca herkesin tuvalete boşalttığı kovalardan mutfağa berbat bir koku yayılmıştı. Kısacası yağmurlar dinene kadar üst katta yaşamamızın daha uygun olacağını söylüyor. Kışı burada sıcacık geçireceğiz. Baharda aşağıdaki rutubet kurur, eşyaları yine taşırız. Babam da sanki sıcak bir ülkeye tatile gitmiş gibi düşünün diyor. Mesela İtalya'ya ve ondan sonra üst kata İtalya demeye başlıyoruz. Meliçi babanın aşağıda soğukta ve rutubette kaldığını söylüyor. Onu yukarı getiremez miyiz? Hayır, hayır diyor annem. Aşağıda kalsın. Gece yattığım yerden onu seyredemem doğrusu. Brooklyn'den Belfast'e, oradan Dublin'e ve Limerick'e kadar taşıdığımız yeter. Artık biraz huzur istiyorum. Annem Meliçi ile beni de alarak St. Vincent de Paul Derneği'ne götürüyor. Kuyruktan Noel için yiyecek bir şey almak üzere bekliyoruz. Bir kasede jambon, domuz pastırması. Görevli Limerick de bu Noel herkesin çok zor durumda olduğunu söylüyor ve bize yine McGrath'la kasaptan alışveriş edebilmemizi sağlayacak bir kağıt veriyor. Kasap, kazmaz yok diyor, domuz eti de yok. St. Vincent de Paul Derneği'nden gelen fişlere lüks yiyecekler veremeyiz. Bir Noel tatlısı, işkembe ya da kuzu başı ya da güzel güzel bir domuz başı alabilirsiniz bayan. Domuz başı çok iyidir, bol bol eti vardır, çocuklar bayılır. Şu yanağa bak, bir de üstüne hardal döktün mü nefis olur. Tabii Amerika'da biftek ve tavuk varken bunları kimse yemez. Adam sosis filan da alamayacağımızı söylüyor. Aklın varsa domuz başını alırsın diyor annemi. Limerick'in yoksul halkı bir domuz başı için birbirini yer. Bitmeden al, sonra pişman olursun. Annem, Noel'de domuz başı yenmez diyor. Olur mu hiç? Kutsal insanlar bile çok aç kaldığında domuz başına nasıl saldırırdı kim bilir? Annem hayır diyor. Onlar domuz başı yemezdi. Onlar Yahudiydi. Allah Allah. Domuz başı domuz başıdır. Yenmez mi hiç? Yahudi de Yahudidir işte. Dinlerine aykırı düşer bu. Onları suçlayamayız. Bayan, sen Yahudiler ve domuz başı konusunda uzman filan mısın? Hayır değilim ama New York'ta Yahudi bir komşumuz vardı. Mrs. Debovitz. Ah, olmasaydı biz ne yapardık? Kasap bir domuzun başını gazete kağıdına sararken Meliçe şu köpeğe bak diye atılıyor. Annemle kasap gülmeye başlıyorlar. Sonra kasap anneme domuz başıyla birlikte birkaç tane sosis de sarıyor. Mutlu Noeller. Sosisleri Noel sabahı kahvaltıda yersiniz. Hadi hadi, param istiyorsunuz canım, alın şunu. Kaz da jambonun eksikliğini biraz olsun unutturur. Ama bunu yapmanız gerekmezdi. Elbette bayan, yapmam gerekseydi yapmazdım zaten. Annem sırtı ağrıdığı için domuz başını benim taşımamı söylüyor. Paketi göğsüme dayıyorum. Nemli ve kağıt yırtıldıkça domuzun başı paketten görünmeye başlıyor. Annem Noel'de domuz başı yemekten utanç duyuyorum diye söyleniyor. Okuldan çocuklarla karşılaşıyoruz. Birbirlerine beni gösterip gülüşüyorlar. Hey Frank McCourt'un domuz burnuna bakın. Siz Kuzey Amerika'da domuz kafası mı yiyordunuz? Biri diğerine seslenerek, hey Kirsty diyor, domuz kafası nasıl yenir sen biliyor musun? Hayır Pedi, kulaklarından tutacaksın, başlayacaksın yanaklarını ısırmaya. Ney Pedi, sen McCourt'ların domuzun neresini yemediklerini biliyor musun? Hayır Kirsty, bir tek gerisini yemiyorlar. Birkaç dakika sonra ilerledikten sonra gazete kağıdı tamamen ıslanıp yırtılıyor. Artık herkes domuzun kafasını görüyor. Hayvanın burnu göğsüme gömülmüş, çeneme doğru uzanıyor. Ona acıyorum. Zavallı ölmüş ve herkes onunla alay ediyor. Kız kardeşimle ikiz kardeşlerim de ölmüştü ama onlara biri bir laf edecek olsa kafasına taşı yer. Babam yanımızda olsa diyorum, bize yardım ederdi. Annem iki adımda bir durup duvara yaslanıyor. Belini tutarak Berrek tepesine asla tırmanamayacağını söylüyor. Aslında babam da olsa bize pek faydası olmazdı ya. Hiçbir zaman öyle bir paket, torba filan taşımaz çünkü. Böyle bir şey taşımak insanın değerini düşürür. İkizleri taşımıştı gerçi. Papanın resmini de taşımıştı ama bunlar domuz başı gibi sıradan şeyleri taşımaktan farklıydı. Meliçe ile bana büyüyünce yakalıklarınızı ve kravatınızı her zaman takmalısınız diyor. Bir de kimse sizi paket maket taşırken görmemeli.
Ayrım sonu.